Ayrım 10.
Tanzimat Türk kadının da hayat şartını değiştirmişti. İlk Türk romanlarından Beyoğlu dışındaki atlı gezintilerin Abdülaziz devri sonunda devam ettiğini biliyoruz. Şüphesiz bu devirde Bayezid'den iki yana doğru da bu atlı gezintiler vardı. Fakat bu ilk piyasaların asıl revnakını veren saraydan başlayarak yavaş yavaş moda olan arabaydı. Yaya halk bu gezintilere gerek Beyoğlu'nda gerek İstanbul tarafında iştirak ediyordu. Bayezid Camii'nde Ramazanları açılan sergiler kibar halkın toplantı yerleriydi. Bayezid ile Şehzadebaşı arasındaki akşam gezintisinin asıl mevsimi Ramazan'dı. İkindi ile iftar arasındaki boş zamanda vaiz dinlemeye gelen şık hanımlar ve beyler 20-30 yıl evvel Yeniçerilerin kuş uçurtmadıkları bu yolda şüphesiz Çamlıca'dan ve Boğaz mesirelerinden biraz daha çekingen ve ihtiyatlı dolaşıyorlardı. Hakikatte bu piyasalar 1848 ihtilalinden evvel Kral Louis Philippe'in de iştirak ettiği Bulvar İtalyan ve Grand Boulevard'daki arabalı gezintilerin bize kadar gelmiş uzak serpintileriydi. Ramazan geceleri itibarını soranları İstanbul tarafında da tiyatro ile paylaşacak olan Karagöz'ündü. Karagöz o kadar Ramazan'a mahsus bir şeydi ki repertuarı bile 28 Kadir gecesi ve ilk gece tabiatıyla çıkıyordu, oyun üzerineydi. Şehzadebaşı'nın asıl rağbet devri tiyatro zevkinin başlamasından ve bilhassa İstanbul tiyatrolarının Gedikpaşa'dan Şehzadebaşı'na geçmesinden sonradır. Muallim Naci, Fazıl Necip'e yazdığı tiyatro mektuplarını o Avrupa hasreti ve muasır hayat imbenişleriyle dolu acemilikleri şimdi yavaş yavaş eskici dükkanı, hırdavatçı, otomobil tamircisi, kolacı gibi şeyler olan ve bütün cadde gibi her gün biraz daha yıpranan manzarası şehrin bugünkü iktisadi vaziyetini en sahih istatistiklerden daha sıhhatli veren bu çaycı dükkanlarında bilhassa Reşit Efendi'ninkinde düşünmüş, Recaizade'nin dil düşüklüklerine ve yukarıdan bakışına biraz da bu çayhaneden hiddet etmişti. Eski İstanbul'da ulema sınıfı denen şeyin ne olduğunu, Fatih avlusunun yukarı tarafındaki meydan kahvesini benim gibi çocukluğunda bir Ramazan gecesi görmüş olanlar bilirler. Bütün meydan baştan aşağı sarıkla dolardı. Lütfi tarihinde Tezakir-i Cevdet'te Kırım Muharebesi'nden evvelki günlerde veya Abdülaziz'in son yıllarındaki sarıklı hareketlerini okuduğum zaman hatırıma hep o kahvenin şaşırtıcı kalabalığı gelir. Mütareke yıllarında Şehzadebaşı çaycıları duruyorlardı. Fakat biz daha ziyade Sultanahmet kahvelerinde ve Nur-u Osmaniye'deki ikbalde toplanıyorduk. İkbali evvela İçtihat Matbaası karşısında bir vakitler Güzel Sanatlar Akademisi olan binada bulunan, sonra da Bezmi Alem Valide Sultan Konağı'na, şimdiki İstanbul Kız Lisesi taşınan Yüksek Muallim Mektebi'nin felsefe talebeleri bilhassa Hasan Ali Yücel ile hikmet keşfetmişlerdi. Biz devama başladıktan sonra Yahya Kemal de beğendi. Yahya Kemal'in etrafında toplandığımız dergah mecmuasının idarehanesi tam mektebin karşısında bulunan eski Tanin matbaasında daha evvel ve daha sonra Servet-i Fünun olduğu için merkezliği bizim için bir kat daha artmıştı. Haşim de memur olduğu Diyon-u Umumiye'ye çok yakın bulduğu bu kahveye bazı saatlerinde veya akşam üzeri uğrardı. İkbal'i ara sıra mecmuanın tertip hatalarından o kadar meyus olan Abdülhak Şiasi Hisar da gelirdi. Dergaha yazdığı makalelerle mecmuanın milli havasına Bergoson'dan gelen çok özlü bir derunilik katan Mustafa Şekip Tunç, Hasan Ali Yücel, Necmettin Halil Onan, Bir Gemi Yelken Açtı adlı çok güzel bir şiir kitabı yazdıktan sonra birdenbire şiirden vazgeçen Ali Mümtaz Arolat, mecmuayı idare eden o çok tatlı şekilde somurtkan fakat emsalsiz dost Mustafa Nihat Özen, bu satırları yazarken vakitsiz ölümlerine o kadar hüzün duyduğum Nurullah Ataç, Yunus Kazım Köni, Zekai, hepimiz bu kahvede buluşur, bazen yemek saatlerinin dışında bütün günü ve gecenin büyük bir kısmını burada geçirirdik. Mükrim'in Halil'le başka mecmualarda ve bilhassa Aydede'de çalışan fakat gönlü bizde olan Osman Cemal Kaygılı da zaman zaman İkbal'e veya Sultanahmet kahvelerine yahut türbedeki Yeni Şark kahvesine gelirlerdi. Kaç nesil ve kaç terbiye burada birleşirdi. Birkaç cephenin hatırasını vücutlarında, hatta yüzlerinde taşıyan çoğu malul ihtiyat zabitleri, ordudan yaralı ve sakat ayrılmış muvazzaf zabitler, henüz Anadolu'ya geçememiş yüksek rütbeli askerler, yarı mutasavvıf, yarı pederast, son derecede kibar kimi satranç, kimi dama meraklısı ve hemen hepsi müflis birkaç Abdülhamit devri kaz askeri, kim bilir hangi devrin ikinci, üçüncü derecede halim çehreli ve mütereddit ricali, aşırı milliyetçi ve Ferit Paşa casusu burada, Bodler'in, Varlen'in, Yahya Kemal'in, Haşim'in, Nedim ve Şeyh Galib'in hayranı genç dergahçılarla beraberdiler. Bizim masamız kapıdan girince sol taraftaydı. Fakat Yahya Kemal'in konuşması ve kahkahalarımız kızışınca halka genişler, bütün bir yanı alırdık. Bilardo ıstakalarının gürültüsü, tavla şakırtıları, garson çığlıkları arasında Anadolu'da olup bitenlerin verdiği hava içinde şiirden bahseder, projeler kurar, gazetelerden geç vakit dönen arkadaşlarımızdan İnönü ve Sakarya muharebelerinin en son havadislerini alırdık. Sultanahmet'te tam köşedeki ilk kahveyi bulan yine bizden evvelki felsefe talebeleriydi. Adını Hasan Ali Yücel Akademi koymuştu. Bu kahve yanındakiler de İkbal gibi hala duruyor. Fakat müşterisi değişmiş, etrafı fakirleşmiş, bugününde eski akademiyi tahayyüle imkan yoktur. Umumi hapishaneye ve adliyeye yakınlığı dolayısıyla milli mücadele senelerinin mühim davaları bu kahvelerde her yerden fazla konuşulurdu. Ressam Zeki Faik, Elif Naci'yi bu kahvede tanıdım. Bir Ramazan gecesi Rıza Tevfik bu kahvede çoğu talebesi olan bir kalabalık önünde zeybek oynamış, satıcı ve bilhassa Yahudi taklitleri yapmıştır. Rıza Tevfik, sözü kesilmemek şartıyla bir oturuşta farkında olmadan bütün marifetlerini gösterenlerdendi. Hakikaten güzel konuşurdu. Fakat söz uzadıkça mecrası değişir ve şaşırtıcı tezatlar başlardı. Yahya Kemal'in onun meşhur Londra seyahati dönüşünde bu halini anlatan çok latif bir hikayesi vardır. Bir gün koltuğu altında büyükçe bir paket taşıyan ses şairi yolda Rıza Tevfik'e rastlar. "Ne o Kemal?" diye sorunca Yahya Kemal mahcup, "Eski elbiselerimi çevirtmeye vermiştim. Terziden onları aldım." cevabını verir. Rıza Tevfik içini çekerek ve "Ne mesut insansın Kemal?" der. "Hiç olmazsa eski elbiselerin var. Benim o da yok ya." Fakat ayak üstündeki konuşma birkaç dakika uzayınca devrin ayan reisi biraz evvelki iç çekişlerini unutur. Londra'dan bahse başlar ve orada yaptırdığı elbiselerin rahatlığını anlatır. "Monşer, İngiliz terzisinden şaşma. Onun üstüne yoktur. Bir iki defa gittiğim dersinde onu bu yeni kostümler içinde gördüm. Hakikaten yakışmıştılar. Bu derslerin birinde Rıza Tevfik bize o günlerde düşünülmesi bile yersiz olan konforlardan bahsetmişti. Rıza Tevfik'in dersleri şahsi buluşlarıyla çok çekiciydi. Şark şairi felsefesinin yanı başında bir iç sokaktan geçilen çok zengin bir bahçe gibiydi. Oraya saptığımı büsbütün cezbelenirdi. Rıza Tevfik'i hoş meşrepli ve birkaç şiiri için çok severdim. Fakat bir gün beraberce köprüden geçerken milli hareket üzerinde bir münakaşadan sonra soğudum. Söz epeyce uzamıştı. Tam köprünün üstünde durarak bana limandaki müttefik zırhlılarını gösterdi ve "Bunlar buradayken hiçbir şey yapamazsınız." dedi. Bu kahveye ait hatıralarımdan biri de milli cepheye ihanet eden hocalar aleyhindeki talebe hareketinde bilmem nasılsa Yahya Kemal'in aleyhinde bulunan dev gibi bir tıbbiyeli ile Nurullah Ataş'ın yaptığı kavgadır. Nurullah üzerine yürüyen düşmanına kekeliye kekeliye "Bana istediğini yaparsın ama gençliğin bu kadar sevdiği adam hakkında karşında laf söyleyemezsin." diye adeta tepiniyordu. Türbedeki yeni şark kahvesine Yahya Kemal'in masasına rahmetli Süleyman Nazik'le sık sık gelirdi. O civarda gazetesini çıkaran Rauf Ahmet Hotinli'yi ilk defa orada tanıdık. Bu kahveye daha ziyade Hilmi Ziya ile beraber giderdik. Süleyman Nazif'i daha evvel Darülfünun'da verdiği Pierre Loti konferansında bir de Yüksek Muallim'deki konuşmasında tanımıştım. Bir Ramazan gecesi Bayezid'de Zeynep Hanım konağına yakın bir kebapçıda Yahya Kemal ile iftar ederken gördüm. Abdülhak Şinasi'nin titizliği için söylediği "Garson lütfen suyu da yıkayınız" sözü bu kebapçıda geçer. Bayezid'deki setli kahveler, caminin bahçesindeki küllük o devirde bizi pek çekmezdi. Zaten bu sonuncusunun müşterileri o günlerde çok karışıktı ve henüz o Latif adı almamıştı. Buna mukabil bazı Ramazan ve kış mevsiminde cuma geceleri fasıl musikisi yapılan Bayezid Aksaray yolunun başında bir zaman bakkaliye olan oldukça güzel bir kahveye sık sık giderdik. Bu kahveyi bize Yahya Kemal tanıtmıştı. Yaz günleri Çubuklu ve İstanbul'un diğer mesire yerlerinde dinlediğimiz eserlerle burada hasretini çektiğimiz aşinalar gibi karşılaşırdık. Onlar bize o bahçelerde hanımlarla erkekleri ayıran kafeslerin arkasından veya yolda vapurda görüp beğendiğimiz ve zaman zaman hatırladığımız şuh ve güzel kadınlardan birer tebessüm ve tatlı bakış gibi gelirdi. Bu fasılları son ustalardan İsmail Hakkı Bey idare ederdi. Beyaz şember sakalı ile daha ziyade ahbaplarımızdan fazla ve karı zıddıma giden bir şurayı devlet azasına benzettiğim İsmail Hakkı Bey'in elindeki defe, eski musikiyi kudüm ve def idare eder, vurarak şarkı ve besteleri okuması pek hoşuma giderdi. Sesi dik ve gürdü, selikası İstanbulluydu. Divan yolundaki şark mahvelinin hemen altında açılan Yıldız Kahvesi de gündüzleri uğradığımız yerlerdendi. Geceleri rakımızı içmek için karşımızdaki şuleye geçivermek gibi bir kolaylığı da vardı. Mamafi biz o zamanlar daha ziyade Sirkeci'de postane binasına çok yakın İsmail Efendi adında bir zatın işlettiği bir tezgah meyhanesini severdik. Buraya tanınmış muharrirleriyle, mürettipleriyle bütün babı hali gelirdi. Bazen de Yunus Kazım ve Kutsi ile ben karşıya geçip Taksim Bahçesi civarında Liban adlı bir lokantaya giderdik. Bununla beraber bu Beyoğlu çıkışlarımızda daha ziyade yeni açılan Rus lokantaları bizi çekerdi. Nedense bu beyaz Rus muhacirlerinin İstanbul hayatındaki tesirinden hiç bahsedilmedi. Halbuki Tanzimat'ın başında Fransız ve bilhassa İtalyan tesiri neyse Fransız tesiri büyük ihtilalin neticesi olan akında başlar, bu beyaz Rusların tesiri de odur. Kadın kıyafetinden lokanta ve bardan plajlara kadar birçok modayı onlar getirdiler. Bu Rus muhacirleri Beyoğlu'nu iyice zapt ettikten sonra yavaş yavaş İstanbul semtine ve bizim çıktığımız kahvelere kadar yayıldı. Kürklü, çizmeli, saçları çok düz taranmış, hafif tombul yanaklı, beyaz yüzleri bol düzgünlü, bol mücevherli bir yığın kontes ve prenses, parasını güçlükle ödediğimiz kahve ve çaylarımızı, lokantalarda rakı ve yemeklerimizi getirmeye, vestiyerlerde yırtık ve eski pardösü ve paltolarımızı göğsüne kadar sakallı sabık generaller veya miralaylar tutmaya başladılar. Çar yaveri, eski miralay veya asilzade delikanlılar karşımızda çevik Kafkas oyunları oynadılar. Hiçbir zaman İstanbul bu kadar bahtsız sınıflar muvazenesini altüst edecek derecede paralı ve eğlenceli olmamıştı. Hemen her köşeden balalayka sesleri geliyordu. 1920'den sonra Fransız ve Avrupa tiyatro ve balelerinde başka bir mevsim denecek kadar değişikliğe sebep olan Çar'ın bale takımı, kısa bir zaman için İstanbul'daydı ve parası olan İstanbullu devrin en modern balesini görebilirdi. Rimski-Korsakov'un Şehrazat'ı günlerce Beyoğlu'nda oynandı. Milli Zafer'den sonra İkbal Sultanahmet kahveleri adeta bırakıldı. Daha ziyade Bayezid taraflarına toplanmaya başladık fakat yavaş yavaş sinema zevki ve Beyoğlu İstanbulluyu çekiyordu. Bu göçten Şehzade başını uzun müddet tek başına naşit ayakta tuttu. O da ölünce İstanbul hayatının bu tarafı kapandı. Radyonun yayılması musiki takımlarını kahvelerden kovdu. Üniversitelilerin ve okuryazarların toplandığı Bayezid kahveleri ve küllük Bayezid'i bir müddet daha yaşattı. Beyoğlu'ndaki gece hayatı Abdülmecit devrinde bir iki ürkek hareket ve teşebbüsle başlar ve yavaş yavaş tiyatrodan kafe şantana, otele ve Avrupalı lokantaya, birahanelere doğru genişler. Gérard de Narvel'in, hatta Theophile Gautier'in, Mizemer'in bahsettikleri Beyoğlu gece hayatı daha ziyade ecnebi ve yerli azınlıkların hayatıydı. İstanbul'a ilk defa 1833'te gelen Lamartine ise ekseri hatırlı seyyahlar gibi şehirde ecnebi kolonisi Tarabya'daki sefarethaneler tarafından misafir edilmişti.